Ayrım 5.
Tonguç sanki biri duyacakmış gibi ürkek gözlerle çevresine bakındıktan sonra kabahat Meryem ablanın da amirim diye fısıldıyor. Önce Yusuf abiden yardım istedi. Barı kilise gibi düzenleyelim diye. Yusuf abi de o sarışın oğlanı getirdi. Üniversitede hoca mıymış neymiş? Can mı? Evet Can. Benim pek kanım ısınmadı oğlana. Şu entel yavşaklardan biri. Burnu bir karış havada. Anlayamadığım Yusuf abi gibi bir adamın böyle bir dallamayla ne işin ne oldu? Neyse diyorum. Barın dekorasyon işini anlatıyordun. Evet amirim. Meryem abla ısrar edince Can denen bu oğlan geldi. Yanına karı kılıklı bir de mimar almış. Çizdiler, yazdılar. Sonra da barı bu hale getirdiler. O zaman da söyledim. Bu iş tutmaz. Siz Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsunuz diye. Ama Meryem abla dinlemedi. Sonunda dediğim çıktı. Bakın içeride sadece iki masa dolu. Her akşam böyle. İş tutmayınca Meryem ablanın kimyası bozuldu. Sanki bu işi Yusuf abi yapalım demiş gibi bozuk çalmaya başladı. Yusuf abi onurlu adam. Yemedi bu lafları. Ceketini kaptığı gibi çıktı gitti bardan. Meryem abla da gururlu kadın. Bir türlü arayıp özür dileyemedi, yazık oldu. Küskün kaldılar. Dehlizi yarıladık, neredeyse yolun sonuna gelmek üzereyiz. Oysa öğrenmek istediğim birkaç şey daha var. Timuçin diye birini duydun mu hiç? Yusuf'un arkadaşıymış. İlk kez işitiyormuş gibi garipsiyor Tonguç. Timuçin, yok amirim. Öyle birini duymadım. Yusuf abinin böyle bir arkadaşı varsa da ben bilmiyorum. Peki sen burada mı tanıştın Yusuf'la? Yok burada değil amirim, Beyoğlu'nda. O zamanlar Beyoğlu'nda bir bar çalıştırıyorduk. Yani Meryem abla çalıştırıyordu. Cazip bar. Sakin bir yerde, müşterileri belliydi. Çok iş yapmıyorduk ama buradan daha iyiydi. Süslü saksı sokağında. Kocaman bir yer. Bir Rum vakfının malı mıymış neymiş, yok pahasına oturuyorduk. Yusuf abiyi orada tanıdım. Yalnız mı gelirdi? Yalnız gelirdi. Bir de şu Can denen lavuk takılırdı bazen yanına. Ha bir de Malik diye bir adam var. Kel, sakallı, zayıf biri. Kelimelerin üzerine basa basa konuşur. Arap mıymış neymiş? Kafayı biraz sıyırmış ama zengin adammış. Kapalı çarşıda dükkanı var diyorlar. Onunla da gelirdi. Ama genellikle tek gelirdi. Gülümseyerek başını sallıyor. Önce Yusuf abiyi polis zannettim. Sivil polis, narkotikçi filan. Gelip gidiyor ya. Ulan adam sivil polis ama kendini gizleyememiş diye düşündüm. Ama tanışınca anladık ki değil. Adam tam bir gönül adamı. Şu bileğine sıkılık, cesaret işi ne? Spor yapmış gençliğinde, yakın dövüş filan. Hala günde birkaç saat çalıştığını söylüyordu. Sen nereden biliyorsun Yusuf'un bileğine sıkı olduğunu? Kendisi mi anlattı? Yok amirim, gözlerimle gördüm. Yusuf abi kendinden bahsetmeyi sevmezdi. Şimdi bizim Beyoğlu'ndaki cazip bar. Bir Rum vakfının malı ya. Bizim sokağa dadanan bir Kürt var. Bingöllü Kadir. Eskiden PKK'lıymış, sonra itirafçı olmuş. Günahı söyleyenin boynuna ama yukarıdakiler bu Bingöllü'yü kolluyormuş. Kimmiş bu yukarıdakiler? Ne bileyim amirim, öyle söylüyorlar. Emniyet, MİT falan. Belki de başkaları. Yani ben öyle duydum. Bingöllü'de Beyoğlu'nda ne olup bitiyor hepsini yukarıdakilere okuyormuş. Neyse, işte bu Bingöllü bizim başımıza bela oldu. Buradan çıkın, burasını ben kiralayacağım diye sabah akşam kapımızı aşındırıyor. Meryem abla insanca konuştu, herif anlamadı. Her gece bizim barda, her gece Meryem ablanın masasında. Meryem ablanın sonunda kafası attı, bunu bardan kovdu. Bingöllü çok öfkelenmiş, ertesi gün bar kapanmaya yakın dört adamıyla çıktı geldi. Biz böyle bir kalleşlik yapacağına ihtimal vermediğimiz için hazırlıklı değildik. Gece yarısı barda kapanmak üzere ben artık içeri girmiştim. Birden ensemde bir sertlik hissettim. Bingöllü'nün adamlarından biri dayamış namluyu ensemize, öylece kaldık. Bizim öteki koruma, tayyarın hali de benden farklı değil. Onun da arkasında bir adam, ensesinde bir silah. Ulan kim bunlar diye düşünürken Bingöllü Kadir'i gördüm. Yanında iki çakalı İstanbul'u fetheden Fatih edasıyla Meryem ablanın masasına doğru yürüyor. Barda bizden başka 5 müşteri var. Köşe başındaki masada tek başına oturan Yusuf abiyle pencere kenarındaki masada oturan iki çift. Çiftler durumun vahim olduğunu fark edince usuldan tüymek istediler. Ama Bingöllü, "Oturun lan oturduğunuz yerde," diye bağırınca zavallılar kuyruklarını kısıp sandalyelerine büzüldüler. Yusuf abi sakin sakin rakısını içmeye devam ediyordu. Bingöllü Meryem ablanın masasına yaklaşınca, "Hadi bu gecede kovsana beni," diye söylendi. Meryem abla şöyle bir yüzüne baktı Bingöllü'nün, sonra rakı kadehine uzanıp bir yudum aldı. Umursanmadığını gören Bingöllü iyice öfkelendi. Masaya yaklaştı, eliyle Meryem ablanın çenesini tutarak, "Konuşsana amcık," diye uludu. "Niye sesin çıkmıyor?" Bingöllü daha ağzını yeni kapamıştı ki Meryem abla masada duran rakı şişesini kaptığı gibi herifin alnının ortasına indiriverdi. Önce kırılan şişenin sesini duydum, sonra Bingöllü'nün geniş alnını kızıla boyayan kanı gördüm. Bingöllü eliyle alnını tutarak gerilerken arkadaki iki adamı şaşkınlıklarını atlatıp Meryem ablanın üzerine saldırdılar. Daha doğrusu saldırmayı denediler. Çünkü bir anda Yusuf abi çıktı sahneye. Sandalyeyi ne zaman aldı, ne zaman heriflerin kafasına indirdi bilmiyorum. Ama iki çakalın da yere düştüğünü gördüm. Adamlardan biri toparlanmak istedi. Yusuf abi atmaca gibi çöktü tepesine. Ahşabı parçalanmış sandalyenin demir gövdesiyle herifin kafasına indirmeye başladı. Ama öteki çakal boşta kaldı ya. Belinden kocaman bir avcı bıçağı çıkardı. Yusuf abinin arkası adama dönük. Öteki herifi pataklıyor. Meryem abla dikkat et demese belki de herif şişleyecek Yusuf abiyi. Ama Yusuf abi Meryem ablanın sesini duyar duymaz yana çekildi. Çakalın savurduğu bıçak da boşa gitti. Yusuf abi elindeki sandalye parçasını herifin kafasına indirdi. Adam başını yana çekti. Sandalye parçası adamın omzuna çarpıp yere düştü. Adam sendeledi ama çabuk toparlandı. Yusuf abinin elinin boşta kaldığını gören adam pis pis sırıttı. Bıçağını elinde teraziliyerek Yusuf abiye yeniden saldırdı. İşte ne olduysa o anda oldu. Yusuf abi zarif bir hareketle sola kaydı. Adamın bıçak tutan kolunu bileğinden yakalayıp sert bir hareketle yukarı çekti. Kırılan kolun çatırtısını Bingöllü, adamları, dört müşteri, ben, bizim tayyar ve Meryem abla, yani bardaki herkes duydu. Adamın elindeki bıçak yere düşerken Yusuf abi yaradana sığınıp herife soldan bir yumruk yerleştirdi. Herif taş gibi hızla indi yere. Bir daha da kalkmadı. O sırada Bingöllü yüzünü kaplayan kanı eliyle silip Yusuf abiye saldıracak oldu. Yusuf abi bir tekmeyle onu barın öteki köşesine yolladı. Beni yakalayan çakal da şaşkınlık içindeydi. Silahı ensemden çekmiş, ateş etsem mi, etmesem mi modunda öylece bakınıyordu. Fırsat bu fırsat, hızla geriye döndüm. Sol elimle tabancasının namlusunu benden uzaklaştırıp, ya bismillah deyip koca burnunun ortasına yapıştırdım kafayı. Önce herifin burnundan boşalan kanı gördüm, sonra çuval gibi yere yığıldığını. O yere yığılırken elinden tabancayı aldım. Baktım bizim tayyarı tutan lavuk silahı Yusuf abiye doğrultmuş. Bırak lan o silahı diye bağırdım. Bırak yoksa sikerim ananı. Lavuk iyice şaşkaloz oldu. Bizim tayyar uyanık çocuk hemen dönüp kaptı silahı. Lavuk öylece bakıyor hala. Şimdi bu adamlar mekanımıza böyle gelmişler. Onları süslemeden göndermek olmaz. Tayyar elindeki silahın kabzasını lavuğun çenesine indirdi. Lavuk sola savruldu ama tayyar bırakmadı. Adamı omzundan yakalayıp hayalarına sağlam bir diz çıktı. Herif iki büklüm oldu ama tayyarın öfkesi geçmedi. Herifi kulaklarından yakaladı, bu kez suratına bir diz yerleştirdi. Adam sırt üstü düştü bizim barın cilalı ahşap zeminine. Tayyarla ben elimizdeki silahları Bingöllü'ye çevirdik. Bingöllü bir yandan görmesine engel olan kanı eliyle siliyor, bir yandan da ayakta durmaya çalışıyordu. Meryem abla Bingöllü'ye yaklaştı. Kırık şişe hala elinde. Bingöllü vuracağını sanarak yüzünü korumak için sağ elini kaldırdı ama Meryem abla vurmadı. "Bak Bingöllü," dedi. "Seni şimdi şuracıkta bitiririm ama yapmayacağım. Gidip bunu kendini bir bok sanan zibidilerine anlatman için seni sağ bırakacağım. Fakat bir daha bu barın kapısından içeri adım atarsan seni de çakalların da lime lime doğrar, Beyoğlu'ndaki sokak köpeklerine yediririm. Bingöllü öylece dinliyor ama kanlı kirpiklerinin arasından parıldayan gözleri Meryem ablanın elindeki kırık rakı şişesine takılı hala. Meryem ablanın vurmaya niyeti yok. Köpeğe vuracağına ürküt demişler. Meryem abla da onu yaptı. Anladın mı diye yürüdü üstüne. Bingöllü iki adım geriledi. Şimdi siktir git buradan. Bingöllü ağır ağır geriledi. Sonra dönüp çıktı bardan. Meryem abla bize baktı. Elindeki kırık rakı şişesiyle yerde kıvranmakta olan çakalları göstererek. Atın şu ibneleri de dışarı dedi. İşte böyle başkomiserim. Yusuf abi böyle sağlam bir adamdı. Sonra ne oldu? Bingöllü'yü polis kolluyor diyordun. Bingöllü misilleme yapmadı mı? Yapmadı amirim. Yapmadı değil de yapamadı. Bakmayın kadın olduğuna. Meryem ablanın da arkası güçlüdür. Belki Yanık Fehmi adını duymuşsunuzdur. Eski kabadayılardan. Meryem abla onun kızıdır. Alemdeki lakabı Kınalı Meryem'dir. Benim diyen erkeği suya götürür, susuz getirir. O da sağlam kadındır yani. Böylece Yusuf'la dost mu oldular? Utanır gibi oluyor Tonguç. Öyle oldu amirim diyerek bakışlarını kaçırıyor. Tahmin ediyorsunuz artık sevda durumları filan. Benim aklım şu mafya bozuntusu herifte. Şu Bingöllü diye soruyorum. Sonradan intikam almak istemiş olmasın? Herkes olayı unutmuşken, Yusuf kendini kollamayı bırakmışken, yanıtlamadan önce bir an düşünüyor Tonguç. Cık diye kafasını sallıyor. Yok amirim, Bingöllü bunu göze alamaz. Eğer Bingöllü'de o cesaret olsaydı, yaptığımızı yanımıza bırakmazdı. Düşünüyor, gerçi. Yok, yok, olmaz. Neymiş olmayacak olan? Amirim, hani şu bizim Beyoğlu'ndaki bar var ya, Cazip bar mı? Evet, anlattığım olayların geçtiği yer. Şimdi orayı bir başkası çalıştırıyor. Ama barın kontratı bizim üzerimize. Adamlar bizim kiracımız. Geçenlerde Meryem abla anlatıyordu. Bu Bingöllü barı çalıştıran adamı ziyaret etmiş. Bardan çıkın filan diye. O da bizi aradı. Meryem abla da Bingöllü'ye itlik yapma diye haber gönderdi. Bingöllü de yine köşesine çekildi. Yani bilmiyorum hani bu Bingöllü... Anladım, anladım Tonguç. Biz yoklarız herifi. Bak bunlar çok önemli. Eğer bildiğim başka bir şey varsa... Hepsi bu amirim. Cebimden kartımı çıkarıp uzatıyorum. Burada telefon numaralarım var. Bir şey hatırlarsan ya da bir gelişme olursa hemen ara. Tamam mı? Gece gündüz fark etmez. Tamam amirim. Tonguç kart vizitimi cebine atarken Ali de yetişiyor. Tonguç'u at suratta arkadaşı Tayyar'la baş başa bırakıp çıkıyoruz bardan. Dışarıda hava ayaza çevirmiş, bir ürperti sarıyor bedenimi. Pardesüme sarınırken ne öğrendin diye soruyorum Ali'ye. Henüz bir şey öğrenemedim başkomiserim. Kızın mesaisi bir de bitiyormuş, gelip alacağım. Gece yarısı mı? Alaycı bir ifadeyle bakıyor yüzüme. Başkomiserim unuttunuz mu burası İstanbul, 24 saat yaşayan şehir. Hiç unutur muyum diyorum ben de yarı şaka yarı ciddi. Yalnız sen de şunu unutma, 24 saat yaşayacağım filan diye uyuyup kalırsan canını okurum. Yarın saat 8'de odamda bekliyorum seni. Şımarık bir oğlan çocuğu gibi sitem ediyor hemen. Aşk olsun başkomiserim, ne zaman geç kaldık mesaiye? Tam yanıt verecekken cep telefonum çalıyor, arayan Evgenya. Nerede kaldın diyor. Sesi sitem yüklü. Yoksa yine beni atlatacak mısın? Ali'nin yanında konuşacak olmam canımı sıkıyor ama başka çare de yok. Hiç olur mu Evgenya? Yoldayım, geliyorum. Evgenya lafını duyan Ali kulak kabartıyor konuşmalarıma. Allah'tan Evgenya'nın neler söylediğini duymuyor. Bilirim ben senin geliyorumlarını diye sürdürüyor Evgenya. Yok yok geliyorum diyerek kapatmaya çalışıyorum konuyu. 15 dakikaya kadar kurtuluştayım. Sesindeki sitem yerini tatlı bir sırnaşıklığa bırakıyor. Geç kalma mezeler bitecek sonra. Bak karides böreği yaptırdım senin için. Ciğer yahni de var mı? Olmaz mı? Gözlerim kapıda hadi çabuk gel. Telefonu kapatırken Ali'nin bıyık altından güldüğünü görüyorum. İt, biz çapkınlık yapınca söz oluyor ama sen yapınca mesele yok ha demeye getiriyor. Henüz bunları açıkça söyleyemiyor ama böyle giderse yakındır yüz göz olmamız. Şunu biraz sıkıştırsam iyi olacak. Ne düşünüyorsun diye soruyorum. Bir an neden bahsettiğimi anlamıyor. Bıyık altından gülümsemesini kastettiğimi sanıyor. Ne? Nasıl başkomiserim? Şu Meryem diyorum. Sence bizden bir şeyler mi saklıyor? Anında rahatlıyor kopuk herif. Meryem mi başkomiserim? Aslında kadının davranışı tuhafıma gitti. Sizce de öyle değil mi başkomiserim? Sevdiği adam öldürülmüş. Bunu duyuyor ama barında oturmaya devam ediyor. İnsan hemen Yusuf'un evine gitmez mi? Ben ona çok takılmadım. Böyle anlarda insanlar tuhaf davranabilir. Ama kadının bize her şeyi anlatmadığını sanıyorum. Yani Yusuf'u kimin öldürdüğünü biliyor mu? O kadarından emin değilim. Ama çok güçlü bir kadın olduğu kesin. Bu işlere uzak değil. Uzak olur mu? Kadın Yanık Fehmi'nin kızıymış. Yanık Fehmi, şu 2 sene önce öldürülen kabadayı değil mi? Evet, onun kızı. Lakabı da var. Kınalı Meryem. Kınalı Meryem, ha? Bu ismi daha önce duydum galiba başkomiserim. Demek kadın yeraltı dünyasından. O dünyadan bir herif daha var. Bingöllü Kadir. Eski teröristmiş, itirafçı olmuş. Şimdi Beyoğlu'nda kabadayıcılık oynuyormuş. Yusuf'la kapışmış aylar önce. Ellerini ovuşturarak hevesle söyleniyor Ali. Yeraltı dünyasını karıştıracağız desene başkomiserim. Dedim ya, bu çocuğun ölümü eceliyle olmayacak. Öyle görünüyor ama balıklama dalmak yok. Sakin sakin ve usulüne göre yapacağız her şeyi. Hiç merak etmeyin başkomiserim diyor ama havaya girdi bile. Gözlerini kısarak başını sallıyor. Şu Bingöllü meselesi ilginç geldi bana. Meryem niye ondan bahsetmedi bize? Herifin böyle bir işe kalkışacağına ihtimal vermemiştir. Bingöllü'nün gözünü iyice kırdığını düşünüyordur. Ne bileyim başkomiserim. Ben olsam ilk ondan şüphelenirdim, öyle değil mi? Aynı kanıda değilim Ali. Bu tür herifler işlerini doğrudan görürler. Birini öldürecekler, sonra polisi yanıltmak için Tevrat, İncil filan Hristiyan düzeneği kuracaklar. Pek mantıklı gelmiyor bana. Bu heriflerin kafası böyle inceliklere çalışmaz. Ama herif PKK'lıymış. Okumuş yazmış takımındansa hiç sanmıyorum. Adam bildiğin tetikçi. Ne işi olur okumuş yazmış adamın mafyayla? O da doğru. Ama şunu da unutmayalım. Meryem cinayet mahallinde neler bulduğumuzu bilmiyor. Tek bildiği Yusuf'un bıçaklanarak öldürüldüğü. Bıçağın kabzasının haçtan yapılma olduğunu, kutsal kitaptaki altı çizilmiş satırlardan habersiz. Bunları bilmediği halde yine de Bingöllü'den bahsetmedi bize. Söyleyecek söz yok, Ali haklı. Bir dahaki karşılaşmamızda ilk işimiz Meryem'e bu meseleyi sormak olsun demekle yetiniyorum. Şu Malik de tuhaf bir adammış başkomiserim. Herif Hristiyanmış, bir de kafayı yemiş diyorlar. Belki de o yapmıştır bu işi. Belki diyorum. Adamı sorgulamadan karar vermek zor. Canı da unutmayalım. Bence de ilk araştırılması gereken adam o. Ha bir de Timuçin var. Şu meçhul arkadaş. Ya bir de o var. Bu şahısların hepsini detaylı etüt etmemiz lazım. Yüzümde manidar ifadeyle yardımcıma bakıyorum. Yani Ali'cim, sabah erken gel derken şaka yapmıyordum. Yarın çok işimiz olacak. Emredersiniz başkomiserim. Sabah erkenden ofisinizdeyim. Duraksıyor, dudaklarında yine o hınzır gülümseme beliriyor. Siz de isterseniz dışarıda çok kalmayayım bu gece. Dediğiniz gibi yarın zor bir gün olacak. Hala takılmayı sürdürüyor serseri. Aslında kızmıyorum ona. Hatta böyle alttan alta didişmek hoşuma da gidiyor ama ölçüyü kaçırmamak koşuluyla. 7. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Evgenya'nın meyhanesi Kurtuluş Caddesi'nin sonunda yer alıyor. Meydana ulaşmadan sağa uzanan sokağın içinde. Meyhanenin adı Tatavla, Kurtuluş semtinin eski adı. Kapıdan içeri girince meyhanenin ortasına kurulu devasa odun sobasından yayılan sıcaklık yalıyor yüzümü. Sigara dumanına boğulmuş masalarda demlenen akşamcıların arasında gözlerim Evgenya'yı ararken Müzeyyen Senar'ın sesi doluyor kulaklarıma. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime. Dudaklarıma bir gülümseyiş yayılıyor. Bu meyhanenin öyle bir havası var ki, daha adım attığı anda değiştiriyor adamı. Nevzat diyor arkamdan o çok iyi tanıdığım ses. Nevzat, Müzeyyen Senar'dan sonra duymak isteyeceğim tek ses. Evgenya'nın su damlası gibi duru sesi. Sesin geldiği yöne dönerken Taksim'deki çingenelerden aldığım kırmızı gülleri arkama saklıyorum. Evgenya'nın Rum olması muhtemel. Orta yaşlı iki kadını pencere kenarındaki masada bırakıp bana yaklaştığını görüyorum. Gülümsüyor. Zaten onun gülümsemediğini hiç görmedim ki. Urfa'da, karakolda ilk tanıştığımız o sıcak yaz gününde de, yıllar sonra İstanbul'da yeniden karşılaştığımız yağmurlu bahar gecesinde de gülümsüyordu. Belki gülümsemiyordu da yüzündeki ışık öyle sanmama yol açıyordu. Gerçekten de Evgenya'nın yüzünde hep bir ışık vardır. Bu ışık açık kumral saçlarından mı, geniş alnından mı, iri yeşil gözlerinden mi yansır anlayamazsınız. Evgenya'nın yüzü sanki kafasının içindeki ilahi bir ışık varmışçasına göründüğü her yerde aydınlık saçar. Yok, İsa ya da azizlerin başlarının üzerindeki haleden söz etmiyorum. Bu dünyaya ait olmayan bir aydınlık değil bu. Tersine dünyanın güzel bir yer olduğunu anlatan yaşam dolu bir ışık. Yani insanın gövdesinden yayılabilen en kutsal, en güzel, en anlamlı ışık. Evgenya böyle bir ışığın içinden bakar işte. Bunu ona söylediğimde o güzelim İstanbul Türkçesiyle, evet bizim Evgenya Rum olmasına rağmen aksansız bir Türkçe ile konuşur. Kuzguna yavrusu şahin görünürmüş der geçer. Ama ben geçemem. Onu ne zaman görsem bir süre ışığına tutunur, ışığıyla sersemler. Bu esrikliğin tadını çıkarmak isterim. Öyle de yapıyorum. Evgenya yaklaşırken bedeninin tek bir devinimini bile kaçırmadan keyifle izliyorum onu. Evgenya geliyor, ışığın içine alıyor beni, sımsıkı sarılıyor bana. Önce kır çiçeklerini anımsatan hafif parfümünü hissediyorum, sonra sıcaklığını. Çok özlemişim diye fısıldıyor, ben de diyorum, bir süre öylece kalıyoruz. Sonra meyhanenin ortasında durduğumuzu fark ediyorum, müşteriler ilgiyle bize bakıyor. Böyle meyhanenin orta yerinde, sağ elimde arkaya saklamaya çalıştığım güller ve boynuma sarılmış Evgenya ile kendimi bir tuhaf hissediyorum. İtiraf etmek gerekirse utanıyorum. Evgenya hiç utanmıyor. Bizi izleyenler umrunda bile değil. Usulca çözülüyorum bedeninden. Ama o bırakmıyor, bedenimden çözülünce koluma giriyor. O anda fark ediyor gülleri. Bana mı? Çiçekleri ona uzatıyorum. Başka kime olacak? Gülleri sanki canlı birer varlıkmış gibi, sanki incini vereceklermiş gibi dokunmaktan korkarcasına usulca alıyor eline. Çok güzeller diye mırıldanıyor. Yüzüne yaklaştırdığı güllerin kızıllığı yansıyor tenine. Teşekkür ederim diyerek yeniden bana dönüyor, uzanıp yanağıma kocaman bir öpücük konduruyor. Sonra elimden tutup beni meyhanenin sol köşesindeki masaya sürüklüyor ama sürüklerken iğnelemeyi de ihmal etmiyor. Zavallı mezeler saatlerdir seni bekliyor. Adımlarımı hızlandırarak bir an önce masaya geçip müşterilerin meraklı bakışlarından kurtulmak isterken bir yandan da kendimi affettirmek için Evgenya'ya mazeretlerimi sıralıyorum.